Ayrım 11, Medcezir, Elif Şafak, sayfa 166. Kılıftan isimlerimiz. Her insan başkaları olmak ister. Başkaları da o olsun ister der. Ortega et Gasset. Bir başkasını öteki olmayı, ötekinin varlığıyla kaynaşmayı arzuladığımız oranda severiz. Fakat hemen ardına ekleme gereği duyar bu cenabet savaşlar ve yoksulluklar çağının bıkkın düşünür. Diş ağrımı benim yerime çeksin diye bir başkasını devredemem. Bu söylediğim düpedüz malumu ilan elbette. Ama çok verimli bir düşünce biçimi aynı zamanda. İnsanın yaşamını başka birine devredemeyeceği gerçeğini hafife almayın. Herkes kendi başına yaşar. Ya da aynı kapıya çıkan bir şey. Yaşam yalnızlıktır. Derin bir yalnızlık. Yansa kadife kılıflar biçilmek için ya da başkalarına öykünüyoruz ya da başkalarını kendimizden biri yapmaya çalışıyoruz. Salıncak bir uçtan öbür uca savruldukça değişen öncelikle isimlerimiz. Çünkü isimlerimizin bizim üzerimize derin bir etkisi var çoğu zaman görmezden geldiğimiz. Üç kadim tek tanrılı dinin tarihi, isimlendirmeler tarihi aynı zamanda. Yahudilik isimlerin tılsımının bilincindeydi hep. Ölüm döşeğinde yatan bir hastanın ismini bu yüzden değiştirdi hahamlar. Hastalık öteki isme yapışsın kalsın ve bu yeni isimle birlikte hasta canlansın, yeniden doğabilsin diye. Bu sebepten ötürü genellikle yaşam anlamına gelen Hayyim ismini taşıdı ölümden dönen hastalar. Keza Müslümanlık da bilincindeydi isimler tılsımının. Bu yüzden doğan her bebeğin kulağını üfledi ismini. İsmiyle birlikte açsın gözlerini bu dünyaya diye. Ve Hristiyanlıkta da idrak etmişti isimlerin nelere kadir olduğunu. Doğan her gün bir azizin, daha doğrusu bir azizin isminin günüdür Hristiyan aleminde. Her yeni günle birlikte yeniden başlıyorsa yaşam, bunun ancak yeni bir isimle birlikte mümkün olduğunu hatırlamak istercesine. Dinler tarihi, isimlerin tılsımının ve kudretinin tanıklıklarıyla yüklü. Amerika'da onlarca internet sitesi salt isimler, isimlendirmelerle ilgili. Bir yandan bebeklere isimler öneriliyor, yeni ve denenmemiş. Bir yandan çoktan mevcut isimlerin geçmişi araştırılıyor. Ama bu internet siteleri içinde özellikle biri var ki, o sadece isimlerin hikayesini takip etmekle kalmıyor, bir de bu adları ve soyadlarını taşıyan insanların soy ağaçlarını çıkarıyor. Yöntem basit. Tek yapacağınız soyadınızı yazmak ve sonra soyadınızın izini süre süre geçmişe doğru kim olduğunuzu, kimlerden geldiğinizi bulmak. Bu ve benzeri siteler son derece popüler. Damar damar kendi tarihçini arıyor insanlar. Peki ya Türkiye'de ne kadar geriye doğru takip edebiliriz isimlerimizin ve benliklerimizin ayak izlerini, ailelerimizin, sülalelerimizin geçmişini? Ya da merak eder miyiz acaba? Bilmek ister miyiz? Öz eleştiri yapmayı sevmeyiz pek fazla. Hakkımıza yapılmasını da istemeyiz. Ama tutup da silkelesek miskinliğimizi, yitirdiğimiz isimler yağacak soy ağacımızın dallarında. Kayıp isimler. Öncelikle başkalarının isimlerini değiştirmeyi sevdik biz. Ötekinin ismini silmeyi. Kulağımıza azıcık farklı çalınmaya görsün bir isim, şüphelendik hemen o ismi taşıyandan. Azınlıklar, kenarda kalanlar tutunabilmek için bu sistemde isimlerini değiştirmek zorunda kaldılar. Edebiyatımız da besledi bu ayıklama ve dönüştürme sürecini. Denemeleri, romanları ve keskin gözlemleri, kıymeti hala yeterince bilinmeyen Peyami Sefa, ne yazık ki aynı zamanda tahammülsüz biçimde ayıklamadı mı ötekinin isimlerini? Matmazel Norelia'nın koltuğunda Rum kadın kahramanı Norelia'nın ismini Nuriye yaptığında ya da onun gençliğinde aşık olduğu Yorgun'un ismini Ferruh'a dönüştürdüğünde ötekinin kendisi olması ne kadar izin verdi? Erken dönem Türk romancıları hemen hemen hiçbir zaman karakterlerin isimlerini tesadüfen ya da bir başka mesaja gönderme yapmaksızın kullanmadı. İsimler muhakkak bir kimlikle, bir aidiyetle ilişkilendirildi. Hep başkası olmayı istedik milletçe. Ama bir yandan da başkalarına karşı bir o kadar tahammülsüz. Ötekinin isimlerini bigani. Çocuklarımıza verdiğimiz isimler mevcut toplumsal, politik, sınıfsal düzenlemeler içindeki adreslerimizdir aynı zamanda. Nerede durduğumuzu, nereye ait olduğumuzu göstersinler isteriz. Çünkü biz aslında mümkün mertebe az ve öz bilmek istiyoruz ailelerimizin geçmişini. Sildiğimiz ya da sildirdiğimiz isimlerin gerçeğini. Oysa az biraz merak etseydik o kayıp isimleri, hızlandırılmış batılılaşma ile bir türlü batılaşmama arasında sarkaç gibi gidip gelen toplumsal sergüzeştimizi isimlendirmeler tarihi olarak da okuyabilirdik belki. Yerimizi edinirken yitirdiğimiz ve yerimizi yitirirken edindiğimiz isimler tarihi olarak. İstanbul. İfşa ile inşa. Köklü bir yanılgı var okurlar arasında. Yazmayı ifşa etmekle bir tutuyor kimileri, doğrusu niceleri. Hani yazar illaki kendini yazmak durumunda. Sanki dile getirilen her cümle kağıt üzerine düşmeye görsün, ıcığına cıcığına her yorum, anlatılan her karakter yazarın kimliğinde saklı hakikatleri ışığa çıkarmakla yükümlü. 17. yüzyılda Sibirya'da geçmiş bir hikaye dahi alsanız kaleme, olsun okur orada illaki yazarın hakikatini, kimliğini, kişiliğini arıyor. Arayan bulurmuş malum. Bulduğunu sabitliyor, donduruyor, çerçeveletiyor okur. Siz kimin neyi nasıl anlatırsanız anlatın, o gene de bildiğini okuyor. Siz neden bahsederseniz bahsedin, o sadece görmek istediğini görüyor. Dönüp dolaşıp yazıyı illaki yazana mal ediyor okur. Bir sureti kurutuyor sayfalar arasında. Oysa sanılanın aksine yazmak dediğin olsa olsa inşa işidir. İfşa işi değil. Yazıyı ifşa etmekle bir tutar nice okur. Ne kadar çok okursa bir yazarın kaleminden onu o kadar iyi tanına kani olur şahsen. Hani neredeyse yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmeyecek. Geçenlerde bir mektup Denizli'den bir bayan okur. Gerçi siz batıl inançlara inanırsınız ama ben pek inanmamaya çalışıyorum diye başlamış söz. Aldı beni bir düşünce. Ta ki bulana kadar sebebini. İlk gözüm okur. O okudum bir romanımdaki bir karakter. Batıl inançlarla hop oturup hop kalkan bir roman karakteri. Ben değilim. Yazan ile yazılan arasındaki hudut boyu bir de bakmışsın ki silini vermiş. Böylesi gözlüklerden bakınca. İç içe geçmiş sular. Okuduklarını yazana atfedi vermiş okur. Kendini hayali mevcut olmayan bir yazar yaratıvermiş. Bir gölge oyunudur edebiyat. İç içe geçmiş kürevi aynalar dehlizinde. Yazıyı olduğundan küçük, yazarı olduğundan büyük gösteren çarpık aynalar. Sanatçı yokmuş gibi var olmalıdır demişti Flaubert. Bilhassa romancı. Keza kendisinin için şiir yazmadığı sorulduğunda aynı doğrultuda cevap vermişti Capek. Kendimden bahsetmeyi günahım kadar sevmediğim için şiir yazmayı seçmedim ömrü hayatımda. Kimse benden gerçek hayatıma dair tek kelime beklemesin diye defaatle uyarmıştı Italo Calvino. Ve Nabokov her konuda yazabilirdi yazmasına da biyografisini ifşa peşinde koşanlarla muhatap olmak en son istediği şeydi hayatta. Keza Falconer kendisine dair iz bırakmadan gitmek istediği defalarca dile getirmişti. Gogol ömrünün sonlarına doğru fanatik bir rahibin de etkisi altında din ve dünyevilik arasında zikzaklar çizerken en önemli yapıtlarından ölü canları yakmaya kalkmış, ardından aynı işlemi kendisine uygulamıştı. İzim kalmasın. Yazılan her yazı bir öncekini silmeye yönelik olabilir pekala. Sanılanın aksine ifşadan ziyade esrara meyyal olur anlatıcı. Dedim ya bir gölge oyunudur edebiyat. İç içe geçmiş kürevi aynalar dehlizinde. Sadece okurun değil yazarın da nezdinde. Yazıyı olduğundan küçük, yazarı olduğundan büyük gösteren sihirli ama çarpık aynalar. Tüm edebi türler için en çok roman, en çok da yarar inşaya, hem kurgu inşasına hem ego inşasına. Dantel dantel göz nuru egolar örer roman romancısına. Kağıt üstünde karakterler yarattın, kurgular batırdın ya, hükümran zannedersin kendini. Hiç olmazsa bir zaman. Kurduğunu yıkmaktır edebiyat. Hakikati parçalamak, her parçadan ayrı ayrı bakmak, mıhlanmamak bir köşeye ya da bir kimliğe, değişebilmek, dönüşebilmek, hiç olabilmek, çok ve çoğul olabilmek, başkası olabilmektir. Bu bir yanılsamalar dehlizi. Doğrudur, inansam da batıl inançlara, benzetse de huylarımız kimi zaman şu ya da bu roman karakterinkiyle, son tahlilde gördüğün suret ben değilim, ey okur. Suret tekildir, kitap ise çoğul. Suret sabittir, kitap ise değişken. Suret ses vermez sesine, kitap ise söyleşir seninle. Asıl olan kitaptır, metnin kendisidir. Yazarın da, okurun da esas muhatabı anlatılan hikayedir, gerisi beyhude. Michigan. Elimi sıkmayan adam. Günlerden bir gün Amerika'da bir grup Türkiye'li aydınla kesişiyor yolum. Tanışıyorum her biriyle teker teker. İsimler, tebessümler, takdimler. Tanışma sıcak, doğal, kendiliğinden. Derken sıra bir başkasına geliyor. O da zannınca münevver. Elimi uzatıyorum. Merhaba diyerek. Çünkü benim yaşadığım evrende insanlar birbirlerini böyle selamlar, böyle karşılar. Çünkü benim kitabımda selam, kelam demektir. Kelam ise özün özü. Ama elim havada asılı kalıyor. Adam elimi sıkmıyor. Benden esirgediği tokalaşmayı berikilerden esirgemiyor ama. Tek tek tokalaşıyor berikilerle, erkeklerle. Benimle tokalaşmıyor. Geri çevirdiği elimin gönlünü almak için herhangi bir hamlede bulunma gereği de duymuyor. Ne alıp kalbine götürüyor elini, ne de baş kırıyor. Sanki elim ve dolayısıyla ben ayaklı bir kusurmuşuz gibi yüzünü başka yana çeviriveriyor. Elimi sıkmayan adam kendini iyi bir Müslüman, beni de sadece ve sadece kadın addediyor. Sahneyi olduğu gibi muhafaza edip karakterleri değiştirerek düşünüyorum. Diyelim ki iki farklı ırktan insan buluşup merhabalaşıyorlar. Sonra biri ötekinin uzattığı eli havada asılı bırakıyor, sıkmayı reddediyor. Çünkü belki farklı bir ırktan, mesela siyah. Ya da iki insan buluşuyorlar, ikisi de farklı milletlerden. Biri ötekinin elini sıkmayı reddediyor, çünkü belki başka milletten. Mesela Yunanlı ya da Ermeni ya da Yahudi. Bir Türk bir Yunanlının, bir Amerikalı bir Iraklının, bir Fransız bir Cezayirli'nin ya da beyaz bir adam siyah bir adamın elini sıkmadığında ne hissedersiniz? Bu durumu nasıl tanımlarsınız? Benim bildiğim bunun adı ayrımcılıktır. Düpedüz, dost doğru. Senin yaratmadığın, içine doğduğun, doğuştan edindiğin kimlikten, kisveden, suretten ve bedenden ötürü ya kendinden hakir ya kendinden uzak görerek öteliyorsa biri, bunun adı ayrımcılıktır. Yaradılanı sev, yaradandan ötürü diye fısıldayan ve bir gönül kırdın ise bu kıldığın namaz değil diyen tasavvuf geleneği, kadının elini sıkmamak suretiyle böyle orta yerde kalbini, onurunu, haysiyetini inciten ve onu öteleyen, meclislerden dışlayan bu davranışı nasıl olur da içine sindirir? Sindirir mi sahi? Elimi sıkmayan adam. Sanmam ki taşları ayrımcılıkla döşenmiş bir patika olsun buradan cennete uzanan. Elimi sıkmayan adam yayımlanalı sadece 4 gün geçti. Ama şimdiye değin mübalağasız 200'den fazla e-mail almış olmalıyım. Gelen mesajların hepsine birer birer cevap yazmam mümkün olmadı. Affola. Ama hepsini dikkatle, ilgiyle satır satır okudum. Yazı ABD'de yaşayan Türk öğrenciler ve akademisyenler arasında da dolaşıma girince bir tartışma da burada çıktı. İlginçtir, Amerika'daki Türklerden gelen mesajların hemen hepsi olumlu, yapıcı ve en önemlisi dingindi. Bunların büyük çoğunluğu fikirlerime katıldıklarını ifade ediyor ama en çok da böyle bir konunun işlenmiş olmasına hayretlerini ifade ediyordu. Arada eski ön yargılar hortlamadı değil, belki gene dayanamayıp "Ama siz de niye o dincilerle, onlarla muhatap oluyorsunuz ki?" diyenler de çıktı. O bildik, tanıdık, bir türlü kurtulunamadık. Onlar, biz ayrını üst perdeden yenileyerek. Sonra Almanya'daki okurlardan mesajlar geldi. Ocakta, saçta cızırdayan meseleler vardır. Bunlar çıplak elle tutulmaz, kaleme alınmaz. Kadın erkek tokalaşır mı konusuna elimizi uzatamayız. Yani bu meseleyle tokalaşamayız, çok zor, diye yazdı. Senelerdir Almanya'da ikamet eden okurlardan biri. Sonra da bir hamiş ekledi. Ama kimse uzanmazsa bu sefer de cızır diye kömür olacak saçtakiler, ocaktakiler. Demek ki mesele çıplak elle uzanmamak. Tutalım tutalım ama bir maşayla tutalım. Bir maşa lazım. Maşayı bilmem ama yazmak için 4 şey gereklidir benim bildiğim. Kalem, kağıt, fikir ve en önemlisi uslup. İlk üçü tamam. Hadi neredeyse gani gani memleketli ama dördüncüsü kıt kaynak, az bulunur az rastlanır. Usluptan yana sıkıntıda yazıda sözde. Hani eski laftır, uslup var vezir eder insanı, uslup var rezil eder insanı. Yazmak, yazarlık, cümlelerle, kelimelerle iştigal etmek uslubun kıymetine varmayı gerektirir. Yazmanın ilk koşulu, aynı cümleyi söylemenin birden fazla yolu vardır. Hangisini seçeceksin? Aynı şeyi dile getirmenin ayrı ayrı usulleri vardır. Hangisine karar kılacaksın? Yollardan yol beğen ki akacak mecra bulasın. Türkiye'den gelen mesajların hiç de azımsanmayacak bir kısmı geçen haftaki yazıyı bir uslup eleştirisi olarak okumuş ve bu düzlemde tartışmış, haklı bulmuş. Ama uslubu ve usluba verilen önemi görmeden, anlamadan dost doğru konudan nem kapanların sayısı da kabarık. Bunların bir kısmı tek kelimeyle hakaretimiz idi. Sadece ben değil, yazımı basan kurum ve editör de hakaretlere maruz kaldı. Ve bir kez daha anladık ki, incecik saç telinden bir hudut boyu var, bir yazarı yücelterek, heykelleştirerek benimsemek ile topyekün defterden silmek arasında. Biz yazarlar, sanatçılar bu incecik sınır boyunda bir ip cambazı gibi titrek adımlarla gidip geliyoruz aslında. Aman sakın suya sabuna dokunma, tepki toplayacak meselelere uzanma, çiçeklerden, hayallerden ve gelmeyecek geleceklerden bahset, hududu çiğneme, haddini aşma. Çünkü ya çok sevilir, baş tacı edilirsin, sen olmaktan çıkıncaya değin suretin, ya da partizanca reddedilir tüm eserlerin, kimliğin, ismin. Peki ya ortası, ötesi, ötesi? Beşir Fuat'ın dediği gibi, ötesi hiç. Ama işte tüm bunların yanı sıra hayli ilgimi çeken ve açıkçası beni bile iyimser kılan bir şey daha var. Kadınlardan, bilhassa muhafazakar ailelerden gelen kadınlardan aldığım mektuplardaki uslubun inceliği, derinliği, olgunluğu ve sükuneti. Karşındakini anlamaya, kendini anlatmaya çalışanların uslubu. Benim görüşlerime katılmazken, hatta bunlara içerlerken ya da kızarken dahi saygıyı, nezaketi, diyaloğu ve kelamı unutmayanların üslubu. Bu haftaki yazınıza hiç katılmadım ama bilin ki eşim ve ben Pinhan'dan bu yana baki okurunuz ve duacınızız diye biten mektuplar. Ben en çok onlara takıldım. Eğer bir ideolojik çekişme var ise bu topraklardan çıkma, kalem şorlar sattığında bu zihinsel ve ruhsal bölünme temelde ne sağ ile sol ne de damga pulu gibi üstümüze yapıştırılan İslamcı ile Kemalist yaftalar arasında. Esas fark buyurmak ve duyurmak için yazanlar ile anlamaya ve anlaşılmaya yönelik yazanlar arasında. New York. Görmeden görmüş, bilmeden bilmiş kadar olmak. Tüm eserlerimiz arasında edebi olanlar hangileridir sorusuna şöyle cevap vermişti Ahmet Mithat. Ben edebi sayılabilecek hiçbir eser yazmadım. Çünkü benim eserlerimin çoğunu yazdığım sıralarda memlekette edebiyattan anlamayanlar nüfusumuzun bila mübalağa %90'ını teşkil ediyordu. Benim emelim de ekseriyete hitap etmek, onların tenvire, onların dertlerine tercüman olmaya çalışmaktır. Zaten edebiyat yapmaya ne vaktim ne de kendim müsait değildi. Edebiyat yapmaya müsait olmayan bir ortamda gene de yazılan, yazılabilen romanlar özünde ve son telde muhakkak öğretici, aydınlatıcı olmalıydı Ahmet Mithat'a göre. Mesele öncelikle okuru bilinçlendirmek olunca romanların kurguları ve karakterleri de ona göre değişiyordu haliyle. Vaktiyle Avrupa görmüş adam başlı başına bir iltifattı Türkiye'de. Avrupa görenlerin halleri bir başka oluyordu. İncelip de dönüveriyorlardı oradan. İncelmek, eksilmek anlamına gelmiyordu. Gerçi öyle herkes gidemiyordu batıya. Gidemiyordu ama gitmeden de gitmiş kadar, görmeden de görmüş kadar olmak mümkün. Nasıl mı? Romanlar sayesinde. Okurlarını Avrupa görmüş adam seviyesine yükseltebilmek amacıyla Avrupa'da geçen hikayeler kaleme aldı Ahmet Mithat. Unutmamak gerekir ki, öncelikli olarak seçtiği okur kitlesi, kendisine biçtiği misyonla bağlantılı olarak geniş halk kesimleriydi. Okuma yazmayı yeni yeni öğrenenler, ancak kısıtlı bir eğitim rahlesinden geçebilenler, yazarın elinden çıkan bu kolay ve sığ, eğlendirici ve öğretici kitaplar aracılığıyla ziyarette bulunabileceklerdi ötekinin toprağına, batıya. Avrupa'yı hepimize gösterebilmenin bir yolu içimizden birini oraya göndermekti. Ahmet Mithat da öyle yaptı. Paris'te Bir Türk adlı kitabında. Bir gün romanın misyonu sinema aldığında küçük hanımı Paris'e göndererek aynı kalıbı büyük bir şevkle tekrarlayıp duracaktı Türk sineması. Ama şimdi daha çok zaman vardı o yıllara. Belgin Doruk, Hülya Koçit. Hep gidip de değişmek, tanınmayacak kadar değişmek üzere gittiler Avrupa'ya. O filmlerde. Romancılığımızın aksine erkekleri değil, kadınları gönderdi Avrupa'ya Türk filmleri. Ama Ahmet Mithat'ın yazdığı dönemde daha çok vardı o günleri. Erken dönem Türk modernleşmesi süre giderken erkek karakterler gidiyordu Avrupa'ya. Gidip de değişmek üzere değil, gidip de onları değiştirmek üzere. Paris'te Bir Türk adlı kitapta bu kahraman Nasuh'tan başkası değildir. Halkın gözleridir Nasuh. Eğitimsiz okurlar onun aracıyla bakacaklardır batıya, batılılara. Tahmini okurların eğitim düzeyi ne denli düşükse Nasuh'unki de o kadar yüksektir. Batının ve doğunun da türlü türlü hallerine ve bilgi kanallarına vakıf olduğundan Fransızca, Arapça ve Farsça bildiği gibi bilime, bilimselliğe, teknolojiye açık tutar zihninin kapılarını. Nasuh'un temel amacı dönüşmekten ziyade dönüştürmek olunca tüm kitap boyunca uzun konuşmalar yapar karşılaştığı tüm batılılarla. Gerçek İslam'ı, gerçek doğuyu, gerçekleri anlatır onlara. Bu konuda öylesine başarılıdır ki Paris'te bir genç kızı Müslüman yapar sonunda. İkna edemedikleri de vardır tabii. Türkleri hakir gören bir İngiliz vardır mesela ama onu da sonunda gölde boğulmaktan kurtarır. Romanların ve filmlerin karakterleri aracıyla görmeden görmüş, bilmeden bilmiş kadar olduk ötekinin diyarını. Ardından yeni bir safa geldi. Kitlesel iletişim aygıtlarının da devreye girmesiyle. Şimdi artık kurgusal karakterler değil, hakikileri boy gösteriyor ekranlarda, radyolarda, basında. Onlar aracılığıyla dinliyoruz o hiç bilmediğimiz ötekini. Amerika'da muhafazakar televizyon ve radyo kanallarında Müslüman doğup bir müddet gaflet içinde yaşadıktan sonra Hristiyanlığı seçen kişilere yer veriliyor bu aralar sıklıkla. İslamiyet hakkında pek fazla bilgisi olmayan sunucular, İslamiyet hakkında zerre kadar bilgisi olmayan dinleyicileri, eskiden öteki saflarda olup da şimdi bize katılanın ağzından aydınlatabiliyor böylelikle. Peki ailen seni oruç tutmaya zorlar mıydı diyor spiker. Gerçekten karılarınızı dövebilirdiniz diyor mu ki Kur'an'da? Peki babanın kaç karısı vardı? Sorular zincirleme uzarken eskiden Müslüman şimdi Hristiyan olan Şeyh de yakınıyor geçmişine. O karaladıkça eski kimliğini dinleyiciler de daha rahat inanıyorlar. Kendi haklılıklarını zaten sahip oldukları yargıların doğruluğuna. Bugün Amerikan basın kanallarında din değiştirmiş, Müslümanlara gösterilen ilgiden çok daha farklı değil aslında Türkiye'de süre giden ötekinin yanına çekme gayreti. Çünkü Hristiyan muhafazakarlara özgü değil, hakkında bir tek ön yargısız satır okuma zahmetine girişmedikleri bir dini, oradan dönenin ağzından dinleme eğilimi. Mesele sadece dinlerde sınırlı değil, vaktiyle ötekinden olup da şimdi bize katılan herkesi sevmeye hazırız. Şu veya bu biçimde din değiştirip Müslüman olmuş Hristiyanlara, Türkiye'ye yerleşen yabancılara, her sene sektirmeden tatillerini burada geçiren turistlere ve bilhassa Türklerle evlenip çocuklarına Türkçe isimler koymayı kabullenmiş, batılı gelinlere vakfedilmiş ayrıcalık sevgimizden bol bol nasipleniyorlar. Yeter ki bizi bize yankılansın, bize kendi haklılığımızı kanıtlasınlar. Bilmeden bilmiş, görmeden görmüş kadar oluyor taraflar. Saf kendi bildiklerini, kendi görmek istediklerini. Kalınlaşıyor duvarlar, ağırlaşıyor, sağırlaşıyor, umutsuzlaşıyor. Bastım. 11. ayrımın sonu, sayfa 181.